İsmet Özçelik'le Ankara Farkı başlıyor. Deneyimli gazeteci İsmet Özçelik her hafta salı ve perşembe günleri Ankara'nın nabzını tutuyor. Türkiye'nin iç ve dış politikasında yaşanan tüm gelişmeler özel konuklarla masaya yatırılıyor. İsmet Özçelik'le Ankara Farkı her salı ve perşembe saat 15'te Radyo Sputnik'te.
İyi günler sayın dinleyiciler. Bir Ankara Farkı programıyla daha sizlerle birlikteyiz. Tabii bugün pek de böyle morallerimizin biraz bozuk olduğu bir gün. 10 ilimizi kapsayan ve şiddeti de çok yüksek olan iki depremle karşı karşıya kaldık. Dün sabah erken saatlerinde bunu yaşadık. Etkileri devam ediyor. Artçı sarsıntılar devam ediyor. Yaklaşık yani 10 ili düşünürsek çok geniş bir alan ve bu alanda bu kadar geniş bir alanda enkazlar var. Bunların içinde hala yaşayanlar var. İçeride ses gelenler, canlı olanlar çıkarılmaya çalışılıyor. Büyük bir mücadele sürüyor. Çok geniş bir alanda olmasının yarattığı sıkıntılar da söz konusu. Nasıl organize olmada bazı işte aksaklıklar gözüküyor. İşte Hatay'dan gelen haberler var. Maraş'tan gelen haberler var. Adıyaman'dan, diğer illerden gelen haberler var. Hemen yayına girmeden önce sizler de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarını dinlemişsinizdir. 10 ilde 3 ay süreyle OHAL ilan edildi. Yani gerçekten dünyada sadece Türkiye'nin değil birçok ülkenin çok zor altından kalkacağı bir süreç. Nedenlerini tartışmıyoruz. Şu anda önümüzde bambaşka bir sıkıntı var. Onu aşmamız gerekiyor. Tekrar belirtelim, artçıların bile 6 büyüklüğünde, 6'nın üstünde büyüklüğünde olan bir depremden söz ediyoruz. Merkezi Kahramanmaraş Pazarcık olarak açıklandı. Elazığ, Malatya, Adıyaman, Kilis, Hatay, Osmaniye, Bingöl bu depremden etkilendi. Uzmanların açıklaması var. Örneğin jeofizik mühendisi Profesör Doktor Ahmet Ercan, depremin yıkım gücünü 11 olarak açıkladı. Yaklaşık 130 atom bombası gücüyle bir enerji boşaldı dedi. Artçı depremler 2-3 yıl sürebileceğini söyledi. Bu 130 atom bombasını daha da arttıranlar var. Çünkü daha sonra depremin büyüklüğü konusunda bazı değişiklikler yapıldı. Bütün bunlar biraz sonra deprem konusunda uzman bir konuğumuzla ele alacağımız noktalar. Konuğumuz Sayın Profesör Doktor Doğan Perinçek. Sayın Perinçek hoş geldiniz efendim.
Teşekkürler, iyi yayınlar diliyorum. Tekrar halkımız için geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.
Evet efendim, bu konuda sizin de çok uyarılarınız oldu. Biraz sonra onları konuşacağız. Hatta depremden iki gün önce 4 Şubat'ta yaptığınız bir paylaşım var. Yani ne diyeyim artık, söz bulamıyorum bu konuda. Ne diyorsunuz, bu 130 atom bombası gücünde bir enerji boşalmasından söz ediliyor. Bazı bilim adamları da daha fazla olduğunu söylediler. Ne dersiniz? Önce bunu bir açıklar mısınız?
Ahmet Ercan hocamıza katılıyorum. Gerçekten çok büyük bir felaket yaşıyoruz. Biraz önce çok geniş bir alan diye söz ettiniz. Evet. Türkiye'de belki bir ilk bu. 470 kilometre uzunluğundaki bir alan etkilendi. Evet. Elazığ'dan Maraş'a, Maraş'tan Gaziantep'e, Gaziantep'ten Hatay'a çok uzun bir alanda faylar üzerinde çok sayıda deprem yaşadık. Evet. Yani Erzincan depremi 1939, Erzincan depremi 7.9. Fakat etkilendiği alan daha kısa bir alandı. Dolayısıyla bu deprem 7.7 olmasına karşın ben etkilendiği alana dikkat alarak diyorum ki bu Türkiye'nin yaşadığı en büyük felaket. Yani Erzincan depreminde çok insan kaybettik.
Evet.
Ben de Erzincanlıyım. Babam da enkazın altından çıktı. O zaman ortaokulda okuyordu. Erzincan'daydı ve enkazın altından çıktı. Eğer enkazın altında kalsaydı ben bugün olmayacaktım tabii. Yani bence bir sürü meslektaşım ikinci büyük felaket diyorlar Türkiye için Cumhuriyet dönemi dikkate alındığında. Fakat bana göre Türkiye'nin en büyük felaketi nedeni 470 kilometre uzunluğundaki bir alanda artçıların olması ve artçılar yine biraz önce söylediğiniz gibi 6.6 gibi ana depreme yakın. Yani öyle depremde yaşadık ki örneğin Gökçeada 2014 depremi 6.8'di. Yani burada artçılar 6.6. Yani ve Gökçeada depreminde etkilenen alan 200 kilometre, 190 kilometre idi. 1999 depreminde 240 kilometrelik bir alan etkilendi. Elazığ depreminde ise 80 kilometrelik. Yani bunları söyledikten sonra tekrar 470 kilometrelik alana, uzunluktaki bir alana döndüğünüzde işin ne kadar ciddi olduğunu, ne kadar büyük bir felaket yaşadığımızı daha net görebiliyoruz.
Evet.
Şimdi tabii neden bu kadar uzun bir alan etkilendi? Neden çok sayıda fay üzerinde artçıların altı geçtiği depremle yaşadık? Bunun ana nedeni bana göre bu alanda önemli oranda belki 1.000 yıldır, yani işte 1114 yılında büyük bir deprem var Maraş yakınında. 215 milattan sonra 215'te bir deprem var. Yani bu 215 depreminde 300 bin kişi ölmüş. Tabii o günün şartlarıyla bugün tabii öyle bir şey olması mümkün değil. Ne kadar binalarımızın bazıları yapı şartlarına uygun olmasa da. Yani neden bu kadar büyük bir deprem yaşıyoruz? Çok geniş bir alanı kapsadı. Bunun önemli bir nedeni şu. Ölüdeniz fayı ve Doğu Anadolu fayı buluşma noktasında, Kahramanmaraş'ın hemen ön tarafındadır bu buluşma noktası. Biz ona İngilizce'de triple junction deriz, yani mesleğimizde. Buluşma noktası da hem Doğu Anadolu fayı hem de Ölüdeniz fayı çok büyük depremler yarattı. Yani bazı meslektaşlarımız Doğu Anadolu fayının veya Ölüdeniz fayının nereye kadar uzandığı konusunda tartışma yapabilirler. Fakat uluslararası bir kabul var. Yani Türkiye'de birçok yerbilimci kabul ediyor bunu. Maraş'ın hemen güneyinde buluşma noktası olarak, yani Ölüdeniz'le Doğu Anadolu fayının buluşma noktası olarak kabul edilir.
Evet.
Şimdi çok saygın bir takım arkadaşlarımız, yani mesleğinde üretken bir takım arkadaşlarımız, literatürde tartışmaya gerek yok. Yani ama şu bana göre, ben bölgede çok yoğun çalışan bir kimseyim. Güneydoğu Anadolu'da 17 senem geçti. Türkiye Petrolleri'nde görev yaparken. Yani
Evet.
bir deprem önce değil ama bir petrol jeoloğuyum. Hani 17 sene içinde bütün Güneydoğu Anadolu'yu ve Doğu Anadolu'yu bütün faylarını haritaladım. Ve bunu da zaman zaman hem yayın haline getirdim hem de basında paylaştım. Şimdi Ölüdeniz fayı neyin nesi? Onu bir anlamaya çalışalım. Kızıldeniz'den yukarı doğru, kuzeye doğru uzanıyor. Sina Yarımadası'ndan geçiyor. İsrail, Filistin, Ürdün, Suriye, Lübnan, onların takip ederek, o ülkelerden geçerek Hatay civarında ülkemizin sınırları içine giriyor. Ve Hatay'dan kuzeye doğru çok sayıda fay ile temsil ediliyor. Yani Pazarcık yönünde uzanan faylar var. Amoros Dağları'nın hemen yanı başında uzanan faylar var. Böyle bir fay demeti olarak, öyle demek lazım. Uzanıyor ve Maraş civarında Doğu Anadolu fayı ile birleşiyor.
Evet.
Şimdi
Hocam yanlış anlaşılmaması için Ölüdeniz dendiği zaman bizim hep Ege'deki bir Ölüdeniz bölgesi var. Orası değil.
yok değil, değil.
Kastettiğiniz yer Orta Doğu'daki Ölüdeniz.
Tabii yani bu Ölüdeniz İsrail'deki bir gölden
Evet.
dolayı buraya o ad verilmiş. Hatta bu gölün su seviyesi deniz seviyesinin altındadır.
Evet.
Yani çok ilginç. Çünkü orada çok sıcak olduğu için aşırı buharlaşma var ve o göl
suyu da bayağı şeydir, ağırdır. Yani koyudur.
Evet.
Evet.
Evet. Evet. Yani ve giderek de bu küçülüyor. Çünkü herhalde aşırı buharlaşmadan dolayı, evet, veya kullanımdan dolayı, suyun kullanılmasından dolayı deniz seviyesinde altında olan bir yer ve oraya da ölü deniz deniyor.
Evet.
Hani İngilizce'de Dead Sea olarak geçiyor. Evet. Biz de bunu ölü deniz fayı olarak kullanıyoruz. Yani dediğiniz gibi Fethiye civarındaki ölü denizde
ölü
bir ilgisi
değil
yok.
Yani izleyicilerimiz, dinleyicilerimiz yok. En azından hani yanlış anlamasınlar, ne alakası var, evet, diye düşünebilirler. Bu Hatay hattına devam eden bir fay hattı.
Evet, evet. Yani Kızıldeniz'den başlayıp, evet, Hatay'da sınırlarımızın içine giren ve Maraş'a kadar uzanan, evet, bir fay hattı ve Maraş önlerinde Doğu Anadolu fayıyla birleşiyor. Şimdi,
evet,
Doğu Anadolu fayını geçtiği yerleri bir tanımlayalım. Bingöl Karlova'dan başlıyor.
Evet.
Karlova çok önemli bir nokta. Çünkü Karlova'da da Kuzey Anadolu fayıyla Doğu Anadolu fayının buluşma noktası orası da.
Evet.
Yani Maraş'ın güneyi nasıl Ölü Deniz'de Doğu Anadolu fayının buluşma noktası, Karlova'da Kuzey Anadolu fayıyla Doğu Anadolu fayının buluşma noktası. Oradan Bingöl'e doğru geliyor. Palu, Sivrice, Hazar Gölü ve devam ediyor. Türkiye yakınından geçiyor, kuzeyinden geçiyor. Çelikan, Gölbaşı, Pazarcık ve Maraş'ın güneyinden Adana'ya doğru bir takım kolları ayrılarak devam ediyor. Yani oradan da Misis Kıbrıs'ın Misis Dağları'na doğru uzanıyor. Yani
evet,
bu Doğu Anadolu fayı ve Ölü Deniz fayını da tarif ettik. Maraş'tan Hatay'a kadar olan o alüvyonlarla kaplı çukur alan, bu iki fayın ortak çalışmasıyla oluşmuş bir çöküntü alanı.
Evet.
O çöküntü alanında da Amanos Dağları'nın, yüksek Amanos Dağları'nın hemen doğusundaki çöküntü alanında da alüvyonlarla örtülü burası.
Evet.
Yani çok güzel tarım yapılan bir yer. Ama tabii alüvyon ne demek? Alüvyon depremin şiddetini artıran bir zemin. Yani
yumuşak zemin desek şeyi, evet, karşılar mı efendim?
Tabii yani halk dilinde yumuşak zemin diyebiliriz.
Evet.
Yani alüvyon ne demek? Derelerin, nehirlerin taşıdığı malzeme, gevşek malzeme.
Evet.
Yani yumuşak kelimesi burada uygun düşüyor.
Evet.
Çakıl, kum, çamur, bunların sıkılaşmadan bir arada olduğu ve içinde bol miktarda su olan bir zemin.
Evet.
Şimdi deprem olduğunda bu su, o alüvyonun içindeki yumuşak zemin içindeki su yüzeye çıkıyor. Yüzeye çıktığında üstündeki bina sanki denizde yüzen bir kağıttan kayık gibi davranmaya başlıyor.
Evet.
Yani ufak bir dalga yaptığınızda denizde o kağıttan kayık sallanacaktır ve bir müddet sonra devrilecektir. Yani alüvyon zemin üzerinde, yumuşak zemin üzerinde olan bir bina yıkılmasa bile yan devrilebilir ve tabii içindeki insanlara zarar verebilir.
Evet.
Dolayısıyla yumuşak zeminleri, alüvyon zeminleri biz pek sevmeyiz. Yani tabii nereden geldik buraya? İki tane büyük fay sisteminin buluşma noktası.
Evet.
Şimdi bu buluşma noktasında önce bana göre, bazı arkadaşlarımız farklı düşünebilir ama önemli değil, Pazarcık civarında Ölü Deniz'in kolları üzerinde bir deprem oldu.
Evet.
Yani bu alanda benim Profesör Doktor İbrahim Çemen'le birlikte yaptığım bir yayınımız var. Bu yurt dışında yayınlandı. Uluslararası saygın bir dergide, Tectonophysics dediğimiz. Yani orada net bir şekilde Ölü Deniz'in o fayların hangisinin Ölü Deniz'e ait olduğunu, hangisinin Doğu Anadolu fayı ait olduğunu 1990 yılında, 91 yılında farklı dergilerde bunu yayınladık. Tabii ondan önce 1987'de Türkiye Petrolleri'nden iki arkadaşımla beraber benim yayınlarım var. Bütün Güneydoğu Anadolu'yu ve Doğu Anadolu'yu kapsayan yayınlar. Bunlara dayanarak ben diyorum ki bu depremin çok yaygın ve yıkıcı olmasının, çok uzun bir alanı kapsamasının, 470 kilometre gibi uzun bir alanı kaplamasının nedeni iki tane fay sisteminin birlikte deprem yaratması.
Evet.
Pazarcık'ta Ölü Deniz pay üzerinde bir deprem oldu. 7.7, 7.8 diyenler de var. Evet. Daha sonra Doğu Anadolu'nun fayı, Doğu Anadolu fayının kolu üzerinde, sürgü fayı diyoruz. Bu Elbistan'a doğru uzanan, doğu batı uzanan bir çelikandan sonra Doğu Anadolu fayı ikiye ayrılıyor. Birisi doğu batı uzanıyor, Elbistan'a doğru gidiyor, Göksu'na doğru gidiyor ve o fay üzeri, o fay Doğu Anadolu fayına bağlı ve orada da 7.6 büyüklükte bir deprem yaşadık.
Evet.
Yani hem Ölüdeniz fayı hem de Doğu Anadolu fayı iki tane peş peşe pek alışık olmadığımız Türkiye'de depremler yarattı. Şimdi tabii
hocam,
bunların
burada hemen bir konuya gireyim. Siz ayın 4'ünde, 4 Şubat'ta bir paylaşım yaptınız.
Evet.
Kendi bloğunuzdan. Ve 4 Şubat'ta, yani depremden 2 gün önce, hatta 1,5 gün önce diyelim.
Evet,
ve birinci derece deprem bölgeleri diye 4 yer sıraladınız. Biri Çanakkale, evet. Erdek, Bigaçan, Bayramiç, Ayvacık. Diğeri evet. Marmara, Orta Marmara. Üçüncüsü evet. Adıyaman, Çelikan, Gölbaşı ve Pazarcık. Dördüncüsü evet. Aydın, Germencik, Nazilli. Yani siz 2 gün önce Adıyaman ve Pazarcık merkezli bir deprem olacağı konusunda uyardınız. Evet. Yani bu tespitinizi nereden vardınız böyle bir şeye? 2 gün sonra da dediğiniz çıktı. Nasıl böyle bir noktaya şimdi, geldiniz?
Aslında 2 gün çok kısa bir zaman. Yani evet. Bu kadar kısa zamanda açıkça beklemiyordum. Yani biz yer bilimciler her ne kadar bir takım bilimsel çalışmalar yapsak da depremleri tahmin etmek çok kolay değil. Şimdi şöyle bir sürekli Çanakkale'de işte son 10 gündür Çanakkale'nin Marmara Denizi tarafında bir hareketlilik görüyorum.
Evet.
O hareketlilikten şunu da söyleyeyim. Yani ben son 10 yıldır her gün yani sabah kahvesi içer gibi ekranın başına geçiyorum. Hem evet. AFAD hem de Boğaziçi'nin depremlerini tek tek inceliyorum. Gün boyunca eğer üniversitedeysem ekranda o deprem haritaları açıkta. Eğer evimdeysem, şu anda emekliyim, o bakımdan evdeyim. Yine gün boyu o ekranda o harita gözüküyor. Zaman zaman göz atıyorum. Şimdi orada olan her depremi kendime göre değerlendiriyorum. Tabii bunu yaparken de geçmişte o fayda ne zaman, kaç yıl önce deprem olmuş ona bakıyorum. Şimdi evet. Çanakkale'yi birinci sıraya koymamın nedeni Marmara Denizi'nde son 10 gün içinde tabii bunu 10 gün içinde söylenmiş bir şey değil. Ben 3 yıldır Çanakkale'de bir deprem olacağını söylüyorum. Yani orada bir tahmin yaptım yıllar önce, 3 yıl önce. Ve diyorum ki deprem olacak. 3 yıldır olmadı. Ama son 10 gün olan depremler ve Çan'da olan 287 yıl önce olan bir deprem var. Şimdi evet. Depremler ortalama aynı fay ortalama 250 yılda bir büyük deprem yaratıyor. 7 kastediyoruz. 7 civarında bir deprem evet. yaratıyor. Şimdi Çan'daki en son deprem 287 yıl önce olmuş. 250 yılı geçmişiz.
Zamanı gelmiş diyorsunuz yani biraz.
Yani zamanı gelmiş. Tabii Bayramiç'te bir hemen yakında Bayramiç civarında bir fay var. O fayda da hiçbir kayıt yok. Yani fay var, aktif bir fay ve 500 yıl önce mi, 1000 yıl önce mi yani eski bir deprem olduğu için kayıt yok elimizde. Evet. Dolayısıyla Bayramiç, Çan, Biga hattında her an deprem olabilir. Ve de Marmara'da yaptığım gözlemlerde bunu doğruluyor.
Evet.
O nedenle Çanakkale'yi birinci sıraya koydum. Ve zaman zaman ülkemin değişik yerlerinden arkadaşlarım, halkımız sorar bana. İşte hocam bizim burası nasıl falan diye. Ben de o sorulara karşılık dedim ki bir sıralama yapayım.
Evet.
İki gruba ayırdım. Birinci derecede deprem olacak yerler, en riskli olan yerler. Dediğiniz gibi Çanakkale, Marmara, Gölbaşı, Pazarcık, Çelikan.
Evet.
Ki ben Çelikan'da doktoramı yaptım. Oradaki fayları falan çalıştım. Oradaki jeolojiyi yaptım. Ondan sonra da Aydın, Germencik, Nazilli. Şimdi ondan sonra devam ettiğimizde diğer bir 4 tane daha var. Bunlar daha riski daha az olan yerler. Nedir bunlar? Hakkari, Şemdinli, Yüksekova bir tanesi. Bir tanesi Isparta, Burdur. Diğer bir tanesi hemen işte Denizli'nin kuzeyindeki, kuzeybatısındaki bir alan. Yani bunları hepsini sıralama yaparken güncel olan depremler, yani güncel derken son 5-6 yıl içinde olan depremler, çünkü Kandilli Rus, sayfasına giderseniz,
evet,
geriye doğru her ay kaç tane, nerede, ne kadar deprem olduğunu görebilirsiniz büyüklükleriyle beraber. Yani böyle güzel bir imkan var Kandilli'nin ve AFAD'ın. Şimdi onları inceliyorsunuz, o bölgede olmuş eski depremleri inceliyorsunuz ve diyorsunuz ki tamam, sırası geldi. Onun için Çanakkale 1, Orta Marmara 2, bu deprem yaşadığımız alan 3 ve de 4. sırada Aydın Germencik. Şimdi ve şunu da itiraf etmek istiyorum. Yani ben Gölbaşı Pazarcık'ta, Çelikan'da bir deprem bekliyordum ama bu kadar büyüğünü beklemiyordum. Yani 7.7'lik, 7 civarında bekliyordum.
Evet, 7.7 çünkü çok büyük bir eklem. Yani ona göre de,
evet,
çok
yani
büyük.
Bu, tabii tabii, yani düşünün, en büyük depremimiz 1939 Erzincan 7.9. Ondan sonra bu geliyor. Ve evet, Erzincan depreminden daha geniş bir alanda etkili olmuş. Yani Erzincan depremi büyük ama artçılarının yayıldığı alan çok daha sınırlı. Bu ise 470 kilometre. Ve arkasından da Elbistan'daki deprem var. Şimdi bu kadarını beklemiyordum ama incelemeler ve yorumlarımı dayanarak burayı üçüncü sıraya koymuştum. Ama birinci sıraya geçti. Şimdi tabii bu benim, kimse yanlış anlamasın, yani kendimi övmek için söylemiyorum. Fakat dikkatli bir yer bilimciyim ve her şeyi çok dikkatli takip ediyorum. Evet. İlk tahminim değil. Gökçeada depremi 2014, iki hafta önce, yine Marmara'da ve Saroz'da olan depremler nedeniyle ben endişelerimi belirttim. Dedim ki deprem, büyük deprem geliyor ve evet, Gökçeada depremi oldu 6.8.
Evet.
Elazığ'da, Sivrice'de bir deprem oldu 5.2 büyüklükte ve o depremden sonra ben dedim ki Elazığ'dan Çelikkan'a kadar olan, Püdürge Çelikkan'a kadar olan alanda bir deprem bekliyorum dedim. O da 4 hafta sonra gerçekleşti. Yani bu 2 gün sonra artık tesadüf ve biraz da bilemiyorum yani neyin nesi, ama bu üçüncü doğru çıkan tahminim ve bilimsel değerler var tabanında. Herhangi bir şekilde böyle bir basit bir tahmin değil. Dördüncü bir tahminim, Çanakkale için 3 yıldır tahmin ediyorum deprem olacak diye. O hala gerçekleşmedi ama benim listemde birinci sırada. Yani hatırlattığınız için teşekkür ederim. Evet. Ama önemli bir uyarıydı ve tabii benim bu 3 tane tahminim hepsi depremden önce basında yer aldı. Evet. Yani Gökçeada depremi, Elazığ depremi, Elazığ 5 büyüklükte deprem olduğunda, 5.2 büyüklüğünde deprem olduğunda ulusal kanala bağlanmış ve orada endişelerimi söylemiştim. Ertesi günü Aydınlık Gazetesi'nde haber oldu. O haberden 3-4 hafta sonra deprem yaşadık Elazığ'da. Evet. Burada ise 2 gün önce depremden bir paylaşım yaptım sayfamda. Çanakkale Yerel Gazetesi'nde bu yayınlandı. 2 gün sonra, aynı gün yayınladılar. Çünkü orada beni çok yakından takip eden gazeteciler. Ve 2 gün sonra bu depremi yaşadık. Şimdi tabii bu tahminleri niye yapıyoruz? Bir uyarı niteliğinde olması için. Yani halkımıza bir uyarı, tedbir amaçlı. Yani biz insanları korkutmak için yapmıyoruz bu şeyleri. Ben ve arkadaşlarım, meslektaşlarım bu işi insanları korkutmak için yapmıyor. İnsanları uyarmak ve unutmamak için. Yani zamanında ufak tedbirler alarak hayatımızı kurtarabiliriz. Yani bir takım şeylerin devlet ve yerel yöneticiler tarafından yapılması lazım. Ama bize de düşen görevler var. Bu uyarılarla o görevleri hatırlatmaya çalışıyorum ben.
Evet. Tabii biz de Çanakkale'leri endişe yapmayalım, böyle korkutmayalım ama öyle gözüküyor ki, yani gözüken, yani görünen bir şey var, tehlike var. Önlemleri yetkililerin de vatandaşlarımızın da alması lazım.
Hocam, evet buyurun.
Hocam şimdi bu son depremle ilgili, işte 10 ili kapsayan deprem, yüzeye çok yakın, 7 kilometre falan dendi. Bu tahribatı daha da arttırdı mı sizce?
Ben dikkatle baktığımda, ana deprem ve artçılara baktığımda, derin depremlerin yüzeye daha uzakta olduğunu, derinde olduğunu görüyorum. Ama batıdaki depremlerin yüzeye daha yakın olduğunu düşünüyorum. Yani bu depremin yüzeye yakın olması bir önemli bir konu veya derinde olması.
Anlama geliyor? Biraz açar mısınız konuyu?
Şimdi
dinleyicilerimiz de bilgilenmesi için.
Depremin derinliği yanında çok önemli bir şey daha var. Depremin kaç saniye sürdüğü. Yani 30 saniye, 60 saniye, 20 saniye, 17 saniye. Eğer 60 saniye sürüyorsa, o zaman depremin büyüklüğü 7 bile olsa 60 saniyede daha büyük bir tahribat yapıyor.
Yani bu 42 saniye sürdü diyorlar. Doğru mudur hocam?
Tabii. Yani 42 saniye tabii daha kısa sürenler de, Elazığ depremi daha kısa sürmüştü.
Hayır, bu son son deprem için 42 saniye sürdü diye bir bilgi paylaşıldı. Evet. Yani bazen bilgi kirliliği de oluyor. Tam anlayamıyoruz şeyi.
Yok. Yani bir dakika bile sürebilir. 42 saniye normaldir. Elbistan depremi ne kadar saniye sürdü şu anda hatırlamıyorum. Kayıtlara bakmak lazım ama 42 saniye süren bir deprem daha yıkıcı olacaktır. Ama evet. 15 saniye sürse o zaman yıkıcı etkisi, yani şiddeti daha az olacaktır. Yani zaman önemli, derinlik önemli ve zemin önemli.
Evet.
Eğer siz yumuşak bir zeminde binanız varsa o zaman depremin yıkıcı etkisi, yani şiddeti artıyor. Yani bir şehir düşünün, bir bina var sağlam zemin üzerinde, bir de alüvyon üzerinde, yumuşak zemin üzerinde bir bina var. Şimdi 7 büyüklükteki bir deprem sağlam zeminde olanı yıkmayabilir ama çok kolaylıkla alüvyon zemin üzerinde, yumuşak zemin üzerinde o binayı yıkabilir, yan yatırabilir. Çünkü biraz önce söyledim, alüvyon içindeki su deprem sırasında yüzeye çıkıyor. Yüzeye çıkınca zemin daha da yumuşak hale geliyor ve binanın yıkılması kolaylaşıyor. Bina toprağa gömülüyor o su nedeniyle. Yani ve yan yatabiliyor. Hatta bazı binalar var, hiç parçalanmadan bile yan yatabiliyor.
Evet.
Dolayısıyla buradan şunu çıkarmak lazım.
Ya bina sağlamlığında değil sorun, zeminde.
Evet. Yani hem zemine dikkat edeceğiz hem de binanın sağlamlığına dikkat edeceğiz. Şimdi alüvyon üzerinde bina yapabilirsiniz. Mecbur kalırsanız yapabilirsiniz. Ama alüvyon üzerinde bina yaptığınızda o zemini dikkate alarak temel için daha çok para harcayacaksınız. Yani ekonomik olarak maliyeti artacak onun. Ve tabii eğer alüvyon üzerinde, yumuşak zemin üzerinde bina yaparsanız bir kaybınız daha var. O da tarım alanlarını kaybediyorsunuz.
Evet, evet.
Yani hem sağlam olmayan bir zemine daha çok para harcayarak bir bina yapıyorsunuz, daha masraflı oluyor, daha pahalıya çıkıyor. Aynı zamanda da o tarım alanını kaybediyorsunuz.
Evet.
O bakımdan ben bu konuda da sürekli uyarıyorum Çanakkale Belediyesi'ni. Şimdi Çanakkale kentinin %70'i alüvyon üzerinde, yumuşak zemin üzerinde. Yani bir deprem olduğunda çok rahat bir şekilde biz binaların önemli bir kısmının zemin nedeniyle Çanakkale'de yıkıldığını göreceğiz. Pardon. Şimdi evet. Ama Çanakkale'nin sağlam zemin olan yerleri de var. Sürekli evet. Söylüyorum belediyeye. Yani sayfamda paylaşıyorum depremle ilgili veya diğer konularda. Ertesi günü çoğu kez gazetelerde, yerel gazetelerde çıkıyorum. Ve sürekli söylüyorum. yapı izinlerini alüvyon üzerine vermeyin, yumuşak zemin üzerine vermeyin, tarım alanlarına vermeyin. Çanakkale'nin sağlam zemini olan yerler var. Oralarda bina yapım izni verin. Ama maalesef rant her dönemde, her parti döneminde ön plana geçiyor. Çok üzgünüm bunu söylediğim için. Yani A veya B partisini hedef alıyor değilim. Fakat maalesef ister A partisi ister B partisi olsun bu konuda bilimsel gerçekleri dikkate almadan tarım alanlarına yapı izni veriyor. Evet. Yani bizim ben halkımızı suçluyorum. Çünkü o A partisini B partisini seçenler biziz. Yani evet. Eğer bu insanlar dünya standartlarına uygun olarak bir politika izlemiyorlarsa, bir siyaset izlemiyorsa, bir yöneticilik yapmıyorlarsa onları bir daha seçmeyeceksiniz. Ama maalesef biz hiçbir yani Atatürk'ten sonra hiçbir şeyden ders almadık ve sürekli Atatürk'ten daha geriye doğru gidiyoruz. İşte Altıok'un prensiplerini de terk ettik bu arada. O da tabii çok üzücü bir şey. AKP'nin taklitini yapmaya başladık bazı konularda. Tabii şimdi ben bir de şu prensibim var. A partisi veya B partisi eğer iyi bir iş yaparsa onu alkışlarım. Ama isterse ben kendi partim olsun, hata yaparsa onu da eleştiririm. Evet. Biz Türkiye'de bunu yapmamız lazım. Evet. Yani takım tutar gibi parti tutmayacağız. Bilimsel gerçeklere, ülkenin halkına hizmet edecek konulara yarar getiren, katkı veren kimseleri seçmemiz gerekiyor.
Evet.
Siyasete girmek pek istemezdim ama bunu da söylemek zorundayım.
Evet, yani öyle bir noktaya geliniyor ki yani bu deprem konusunu sürekli tartışıyoruz. Yani büyük felaketler yaşadığımız zaman nelerin yapılmayacağını konuşuyoruz ama deprem geçiyor. Aradan 6 ay geçtikten sonra unutuyoruz. Aynı hatalara tekrar devam ediyoruz. Tabii bu da bizim yeni felaketlerde yeni sıkıntıları yaşamamıza yol açıyor. Bu nedenle de evet. En azından şu anda zamanı değil belki yapılan hatalar tartışmanın ama yani şu anda ilk etapta yapacağımız iş şu enkazı bir kaldırmak veyahut da işte yıkılan binaların altında canlılar var, canlı insanlar var, hala sesler geliyor. Önce onları bir kurtarmak, arkasından işte insanlar soğukta gece geçiriyorlar, donuyorlar. Kalacak yerleri yok çünkü evler hasarlı, büyük miktarda kimse evine giremiyor. Onların kalacak yerleri yok, onları sağlamak. Arabalarda uyuyorlar, arabalarda sürekli arabayı çalıştırıyorlar. Benzin mazot sıkıntısı var şu anda bölgede. Doğalgaz verilemiyor, onun sıkıntısı var. Hatay'la konuştum hemen bu yayına girmeden önce. Elektrik sıkıntısı var, onun var. Antep'le konuştum, Antep'te de doğalgaz yok. Fırınların önemli bir kısmı doğalgazla işlerini yürütüyorlar. Bu nedenle ekmek sıkıntısı var. Mesela o çözülmeye çalışılıyor. İşte un fabrikaları var, doğalgazla çalışıyor. Onlar sanayi sitelerinde, sanayi bölgelerinde onlar çalışamıyor. Onların çözülmesi gerekiyor. Yani önce bu meselelerin halledilmesi ve hayatın bir an önce normale döndürülmesi. Ondan sonra belki daha yoğun bir şekilde bu hataların tartışılması gerekiyor ama tabii insan ister istemez yani bir anlamda isyan da ediyor. Yani bunca bilim adamları uyarıları var. Mesela sizin bu uyarılarınız var. Önceki depremler konusunda uyarılarınız var. Ama yine de işte yani bu Pazarcık merkezli, Adıyaman Pazarcık merkezli uyarılarınız vardı. Birçok bilim adamının da benzer uyarıları oldu ama yani... Bir bilim adamı dün televizyonda izledim, diyor ki yani biz bunları diyor yaza yaza derdiyse diyor dilimizde tüy bitti ama diyor doğru. Bir kişi bile diyor ya ne oluyor diyor arayıp da sormadı diyor.
Evet
yani,
maalesef.
Şimdi bunları da konuşacak zaman gelecek ama şu anda belki önce ortadaki durumu bir düzeltmemiz gerekiyor. Gerçekten çok sıkıntılı bir dönem var. Yani 10 bine yakın binanın hasar gördüğü konuşuluyor. Tabii böyle baktığımız zaman karşımıza epey ciddi bir ölü sayısı da çıkacak gibi bir durum var. Onu nasıl değerlendiriyorsunuz efendim? Yani
Şimdi bakın.
şu andaki rakam en son Cumhurbaşkanı açıkladı yayına girmeden önce 3500'ün üstünde bir rakamdan söz etti. Artar mı? Çok artar mı? Çok farklı farklı rakamlar, tahminler yapılıyor.
Şimdi en basit tahmin şu. 10 bin tane bina dediniz yaklaşık. Yani belki de daha fazla. 10 bin bina içinde, yani bunların apartman 5 katlı, 7 katlı olanları da var. 2 katlı olanları da var.
Hocam bir ara lafa gireyim. 10 binde şöyle tabii, birinci depremde hasar görmüş. Birçok insan o evleri terk etmiş. Hani 7,6'lık ikinci depremde oldu ya. Yani o depremde bir anlamda binadan çıkmış oldular. Yani
şimdi
bu kadar binanın bir kısmı da ikinci depremde yıkıldığını düşünürsek, önce biz hasar gördü, ikinci de yıkıldı. Tabii ikinci de binaların içine girilmediği için en azından o bir de şans oldu.
Evet, şimdi 10 bin hasarlı bina, diyelim ki deprem sırasında bunların 5000'i veya 4000'i yıkıldı deprem sırasında.
Evet.
İlk yani depremde. Köylere hala ulaşılmadı.
Evet.
Şimdi 5000 binada çok basit bir hesapla her binada 5 kişinin öldüğünü düşünsek, çok üzgünüm bunu söylediğim için, 10 da olabilir bazı binalarda.
Daha fazla da olabilir.
25 bin yani 25 bin ölü demek bu. 25 bin can kaybı demek. Dolayısıyla bu rakamın ben 10 bini, 15 bini geçeceğini düşünüyorum. Çok üzgünüm bunu söylediğim için. Yani en basit hesapla diyelim 4 bin bina deprem anında yıkıldı. Her birinde 5 tane kişi var. 5 kayıp var. 20 bin kişi oluyor bu. Yani bu rakamın 15'i geçeceğini kesin gözüyle bakıyorum. Umarım yanılıyorum. Şimdi bir konuya değindiniz. Hava gazı ve elektrik yok.
Evet.
Şimdi deprem olduğunda AFAD şunu söylüyor. Binadan çıkarken elektrikleri kapatın. Çünkü şimdi enkaz altında insanlarımız var. Eğer hava gazı açık olursa veya elektrik açık olursa orada yangın çıkma ihtimali var. Enkaz altındaki insanların canlı canlı yanmaları söz konusu. Dolayısıyla
gazdan bu, zehirlenme de olabilir.
Tabii yani dolayısıyla bilinçli olarak bir de tabii altyapı tahrip oldu. Yani doğal gaz altyapısı tahrip oldu. Elektrik altyapısı tahrip oldu. Fakat bunlar sağlam bile olsa bunların kesilmesi lazım ki yangın çıkmasın veya dediğiniz gibi zehirlenme olmasın diye. O bakımdan ben şahsen yönetici olsam ben de doğalgazı keserim, ben de elektriği keserim orada. Kendisi evet. Kesilmese bile. Zaten bir yığın direk yıkıldı. O direklerdeki teller yerlerde, orada eğer elektrik olursa insanlara da zarar verecektir. Dolayısıyla elektrik ve doğalgazın kesik olması bir şikayet konusu olmaması lazım. Şimdi tabii deniyor ki işte bazı kanallarda efendim işte AFAD hala gelmedi buraya. Ve kardeşim bakın biraz önce söyledim. Bolu Düzce depreminde 200 kilometre uzunluğunda bir alan etkilendi. Burada 470 kilometre uzunluğunda bir alan.
10 il köylerle beraber baktığımız zaman onlarca ilçe.
Yani ve böyle bir uzunlukta siz yani dünyanın hiçbir yerinde görevli de bu konuda tecrübeli olan, eğitimli olan insanları oraya yetiştiremezsiniz. Yani o 5000 bina yıkılsa 5000 tane ekip oraya koymak mümkün değil. Dolayısıyla bizim yapmamız gereken şu. Hemen askeri göreve çağıracağız. Gelin kurtarmaya katılın diye. Ama tabii bir
zaten
yasa çıkarmış.
Katıldılar efendim. Şimdi evet, önemli ölçüde Mehmetçik şeyde sahada. Özel ekiplerle yani sahadalar. Deniz kuvvetleri de nakliye için yani İskenderun limanına yanaşıyor ve oradaki nüfusu Mersin tarafına kaydırmaya çalışıyorlar.
Evet. Şimdi yani şunu demek istiyorum. Evet bunlar olmaya başladı. Yani sizin deprem için eğittiğiniz, hazırladığınız kadrolar 470 kilometre uzunluğundaki bir alana yetişmesi mümkün değil. Ancak bu açığı askerle ve başka şekilde gönüllülerle kapatabilirsiniz. Yani dolayısıyla biraz insaflı olmak lazım eleştiri yaparken. Yani ve o 470 kilometrelik uzunluğunda Elazığ'dan, düşünebiliyor musunuz? Elazığ'dan Hatay'a kadar. Şimdi 470 kilometre ne diye bir karşılaştırma yapalım. Marmara Denizi'nin uzunluğu, yani bir ucundan bir ucuna uzunluğu 250 kilometre yaklaşık. Yani neredeyse bunun iki misli uzunluğundaki bir alan depremden etkilendi. Ve bu 2014 Gökçeada Elazığ depremi 2020 ve 1999 Bolu Düzce depreminden daha uzun bir alanda etkili olan bir deprem.
Dolayısıyla üstelik de kış yani bir de o var. Tabii. Mesela yollar bozuldu. Mesela Adana-Antep yolu kapalı bildiğim kadarıyla. Arkadaşlar, gazeteci arkadaşlar yola çıktılar Ankara'dan Maraş'a gitmek için. Hepsi gece yollarda kaldı.
Evet. Yani öyle. Tabii bu tip durum zamanlarda biraz dikkatli olmak lazım. Evet. Yani oraya mesela yardıma giden ekipler var. Onlar da yollarda kaldı.
Evet. Yani eleştiri yapıcı olmalı. Yıkıcı eleştiriler yapmamak lazım.
Kesinlikle yapmamak lazım. Tabii ama biz eleştirimizi yine yapacağız tabii.
Tabii. Yani bilimsel anlamdaki eleştiriler ayrı.
Tabii bugüne kadar eğer biz bir Japonya o gibi olmadıksa demek ki hem
hatalarımız
halkın
var.
Hem de halkın hem de yönetimin hataları var. Evet.
Hocam, barajlar konusu var. Çok tartışılmaya başlandı. Bölgede de barajlar var. Bu kadar büyük bir deprem. Barajlar için ne yapmak lazım? Yani bu barajlar ciddi bir risk oluşturabilir mi? Yani erkenden uyaralım da eğer böyle bir risk varsa.
Şimdi barajlar iki nedenle yıkılabilir. Birincisi fay o barajın duvarını etkileyebilir. Bir de deprem nedeniyle heyelanlar oluşur. O heyelanlarla yıkılan, baraja dökülen malzeme barajın duvarının yıkılmasına neden oluyor. İtalya'da bir örnek var.
Evet.
Yani binlerce insan o deprem oluyor, bir heyelan oluyor pardon. O büyük, çok büyük kütle baraj gölüne ulaşıyor ve barajın yıkılmasına neden oluyor.
Evet.
Ve barajda görevli bir tane kişinin çocukları ve ailesi o şeyde hayatlarını kaybediyorlar. Yani bu bir gerçek. Yani bunun filmi de yapıldı ama bir gerçekten alınmış bir film olarak yapıldı. Şimdi bölgede yüksek dağlar var. Evet. Şimdi yüksek dağ demek deprem sırasında büyük heyelanların olmasına neden olabilir. Büyük kaya kütleleri dağdan aşağı inebilir. Yani bu çok değişik örnekleri var. Kovancılar dedik. Yani 7-8 sene önce orada bir baraj etüdünde ben görev yapıyorum. Baraj yapılacak. İki tane baraj var. Beyhan 1 ve Beyhan 2 barajları. O sırada faylar için, aktif faylar için hendekler kazıyoruz. Ve hendeğin birinin içinde inceleme yaparken deprem oluyor ve karşı yamaçlardan toz toprak birbirine katmış bir şekilde heyelanlar oluşuyor. Yani depremi ki o küçük bir deprem. Yani bizim Kovancılar'da yaşadığımız işte 5-6 civarı, 5,5 civarında deprem bu sözünü ettiğim. Şimdi 7,7'lik deprem kim bilir kaç tane heyelan oluşturdu. Evet. Bu heyelanların kaç tanesi baraj alanlarında oluştu. Dolayısıyla fay doğrudan doğruya barajın gövdesini etkileyebilir, barajın kenarlarını etkileyebilir, o yıkıma neden olabilir. Bunun en kısa zamanda eminim DSİ tarafından etütleri yapılmıştır, incelenmiştir.
Evet.
Bir de heyelanlarla, şimdi akçılar devam ediyor, akçılar da heyelan yaratacaktır. Baraj göl alanına heyelan olduğunda o heyelan kütlesi kadar bir su barajın gövdesi üzerinden aşıp alttaki köylere zarar verebilir.
Evet.
Dolayısıyla önemli bir konuya değindiniz. Şimdi bu heyelan konusuyla ilgili bir örnek vermek istiyorum müsaade ederseniz.
Buyurun hocam.
1875 tarihinde Çanakkale Güzelyalı Köyü'nde bir deprem oluyor. 1875. Ben bunu çalıştım ve yayınını yaptım.
Evet.
O deprem sırasında Çanakkale'deki o yamaçlarda, dağlardan 8 noktada çok büyük heyelanlar oluşuyor. Yani depremin tetiklediği heyelanlar.
Evet.
Ve o heyelanların izlerini buluyoruz. Şu anda da tabii heyelanların kolay tetikleniyorsa bir başka nedeni de şu. Kirli kayalar vardır bölgede. O kirli kayalar su aldığında da kolaylıkla depremde heyelan yaratabilir. Yani mesela kireç taşı kolay kolay heyelan yaratmaz.
Evet.
Blok düşmesi yapabilir ama bazı kayalar heyelan yapmaya çok müsaittir. Ve Güzelyalı köyünde 1875'te deprem olduğunda 8 noktada heyelan oluyor.
Evet.
Ve yine sanırım 4-5 ay önce bu Güzelyalı Fayı diye bir fayımız var bizim. Bu depremin geçtiği yerden atladık o çalışmamızda. Orada bir sıcak su çıkışı oldu. Bir sıcak su çıkışı aslında bir deprem belirtisi.
Evet.
Yani orada hemen ilgili makamları uyardık. Ben de gittim inceleme yaptık. Yani sıcak su çıkışı olduğunda hemen yapacağınız şey şu. Derinden geliyorsa bir takım depremle ilgili ise bir takım mineralleri de beraber getiriyor.
Evet.
Onu analiz edeceksiniz ve size bir ipucu verecek.
Nerede oldu
Yani
efendim bu sıcak su çıkışı?
Güzelyalı'da bu depremin olduğu yerde.
Şu yani bu son
Yani
depremin olduğu yerde.
hayır, bu son değil. Yani bu 4-5 ay önce sıcak su çıkışı oldu. Yani şey Çanakkale'deki bir depremle ilgili değil. Yani
Ha
deprem
anladım
olmadan
anladım.
sıcak su
Ha Çanakkale
deprem.
güzel Yalı'da.
Evet.
Anlıyorum
Yani
evet.
deprem daha deprem olmadan bir sıcak su çıkışı oldu.
Evet.
Yani bir sitenin bahçesinde motorlar var. Su çekiyor yerin altından. Sulama için kullanıyorlar. O
Evet.
su ısınmaya başladı. Ve tesadüf ki hemen fayın yanında bu site. Yani faydan aşağıdan gelen bir sıcak su çıkışı var. O hiç olmayan bir sıcak su. Birdenbire çıkması niye oldu? Çünkü fay oynadı. Yani fay
Evet.
oynuyor. Böyle santim milim milim oynuyor ve yarın bir gün o fay bir deprem yaratabilir.
Evet,
Sonra
evet.
zamanla soğudu ama bu deprem tehlikesinin geçtiğini göstermiyor. Şimdi
Evet.
Düzce'de, Yalova'da da benzer şeyler olmuştu. Depremden önce kuyularda bir takım sıcak su çıkışları
Evet.
gerçekleşmişti veya sıcak suların dereceleri artmıştı. O bakımdan bu tip konulara da dikkat etmek lazım.
Evet, dinleyicilerimizi o zaman uyaralım. Eğer kuyu sularında veya yeraltı sularında bir aşırı ısınma oluyorsa dikkatli olmak gerekiyor. En azından yetkilileri mutlaka uyarmaları gerekiyor.
Evet, yani bu çok önemli. Çok önemli bir uyarı olacak bu. Yani
Evet.
belki yani pazarcıkta da böyle bir şey oldu ama belki farkına varılmadı. Hani bir konuya daha değinmek istiyorum
Evet.
pazarcıkla ilgili. Bundan 3 ay önce ve 1,5 ay önce pazarcık civarında 4-5 arası bir takım depremler oldu. Orada
Evet.
benim arkadaşlarım var. Ben de takip ediyorum. Onlar da uyardılar. Şimdi dönüp geriye doğru bakıyorum. O da bizim için bir uyarıymış. Yani
Evet.
ben tabii ona göre uyarımı yapmadım. Yani başka bir sürü olayı da katarak uyarımı yaptım. Ama yani mesela neden pazarcık? Çünkü 1114'te en son deprem olmuş. Aradan neredeyse 900 yıl geçmiş. Yani
Evet.
ona yakın bir zaman geçmiş. Dolayısıyla depremin vakti gelmiş. Yani buna dikkat ettim.
Efendim
Orada olan depremlere.
1500 mü 1100'de mi? 1500 yıl önce oldu deniyor. Şimdi siz 1100 dediniz.
1114'te var bir tane ve 1500'de de var. Yani aslında onları ben çıkarmıştım. Şöyle bir tekrarlayayım. Bakın 115'te var. Bir tane milattan önce 69'da var.
Evet.
170 bin ölü var.
Evet.
Milattan sonra 115'te 260 bin ölü var. 526'da 300 bin ölü var. 1170'te 80 bin ölü var. 1872, 1996, 1997 var ama bu 96 ve 97 5,5 büyüklüğünde.
Küçük küçük
Dolayısıyla yani
depremler.
şimdi bu 1114 büyük bir deprem. Yani o bakımdan ben bunu alıyorum. Yani 1170 ve 1114. İki tane, birisi Kahramanmaraş'ta 1114 yakınında, diğeri ise Hatay yakınında 1170. Yani bu ikisinden ortalama 900 sene geçmiş veya ona yakın geçmiş. Yani demek ki 300 seneyi geçmişiz biz, 250 seneyi geçmişiz. Burada müthiş bir enerji birikmiş ve onun sonuçları olarak biz bu kadar büyük depremleri yaşadık. Yani eğer 250 yıl geçerse bir deprem tekrarlanması aynı fay için 250 yılı geçerse 6,5'luk üretebilir, 7'lik üretebilir. Ama 500 yıl geçerse 7,5 üretir. 900 yıl olunca da 7,7 üretir. Yani bu ne kadar uzun bir zaman deprem yaratmadan bir fay orada stres, enerji biriktiriyorsa o kadar büyük bir deprem olacak demektir. Yani burada benim dikkate aldığım 1114 ve 1170. İki tane depreti, birisi Hatay'a yakın, birisi Kahramanmaraş'a. Bunları esas alarak işte 900 senedir veya 850 senedir, 800 küsür senedir bir deprem olmuyor. Bu da çok büyük bir zaman. Oradaki enerjinin birikmesi ve yıkıcı bir deprem yaratması 7,7 gibi mümkün hale geliyor.
Evet, yani bu deprem konusunda gerçekten yani biz sık deprem yaşıyoruz. Çok da ağır kayıplar veriyoruz, hasarlar görüyoruz. Hep tartışıyoruz ama yine de değişmiyor. Yani şöyle değişmiyor. Yani kentlere bakıyoruz, hep fay hatlarına doğru kayıyor. Yani eskiden dere bildiğimiz yerlerin üzerinde şimdi çok katlı binalar çıkıyor. Yani bu büyük şehirler için hemen hemen her yerde geçerli. Eskiden mesela demir yolları vardı. Demir yolları herhalde yapılırken istasyonların etrafında kentleşme olurdu ve istasyonlar da buna göre belirlenirdi. Şimdi otoyollar var, hiç fark etmiyor. Her tarafına otoyolun geçtiği alanlar zaten biraz da mecburen fay hatlarına yakın oluyor. Daha yumuşak araziler oluyor. Ve oralara yerleşim birimleri kuruluyor ve ondan sonra da işte yani yine tartışıyoruz. Bu kentleşmelerin mutlaka ve mutlaka Türkiye'de bir masaya yatırılması herhalde gerekiyor.
Yani Jeoloji Mühendisleri Odası fay yasası önerdi ama dikkate alınmadı. Birçok kentimiz var. Yani 12-13 civarında kentimiz fay zonu üzerinde. Bunlardan bir tanesi İzmit, bir tanesi Erzincan ve ne yazık ki Erzincan iki tane dezavantajı var. Birincisi yumuşak zemin üzerinde kurulmuş bir kentimiz. Yani benim doğduğum şehir. Yumuşak bir zemin var ve de kentin kuzeyinde bir fay var. Kuzey Anadolu fayının ana kolu ve kent oraya doğru, o faya doğru yönelmiş durumda ve en son 4 sene önce Erzincan'daydım. TOKİ binaları fayın üzerine yapılmış.
Hem
Yani
de
işler
TOKİ
acısı bir
binaları
şey.
yani.
Evet, TOKİ binaları fayın üzerine yapılmış. Yani nasıl bir şimdi burada ben keskin bir şekilde eleştiririm o belediyeyi. Yani orada kim sorumluysa, o TOKİ'nin oraya bina yapmasını kim izin verdiyse bunun sorumlusu odur. Yani siz nasıl olur da fayın üzerine, üstelik de Kuzey Anadolu fayı gibi bir fayın üzerine TOKİ binalarını, TOKİ sitesini kurarsınız? Hani akıl almayacak bir şey. O fayın hareketi söz konusu olduğunda binanın yarısı sağa, yarısı sola gidecek. Yani bu böyle bir şey. Hani bir konuyu daha belki bu zeminle ilgili söylemekte yarar var. Şimdi
5 dakikamız
var.
kaldı hocam. Daha 4,
Kaç
2,
dakika?
3 dakikamız kaldı.
Tamam. Hemen çok özetle. Bazı kentlerde bazı binalar yarısı sağlam zemin üzerine kuruluyor, yarısı yumuşak zemin üzerinde, alüvyon üzerine kuruluyor. Bu da çok tehlikeli bir şey. Ben o şehirde belediye başkanı olsam bu tip yerlere izin vermem. Buraları yeşil kuşak yaparım, yol yaparım. Yani binanın yarısı sağlam zemin üzerinde, yarısı yumuşak zemin üzerinde olduğunda, deprem olduğunda bu iki zemin farklı davranacak ve bir makaslama olacak, binanın yıkılması kolaylaşacak. O bakımdan bu konuya da yani defalarca uyardım. Burada bir kez daha hatırlattınız, aklıma geldi, belirtmek istedim. Son bir şey söyleyeyim. Deprem çantası bizim çok rahat bir şekilde halkımızın hazırlayacağı bir çanta. Ona dikkat edelim. O çanta içinde birinci derecede düdük olacak. İkinci derecede, belki birinci derecede, o da birinci, su olacak. Yani bu ikisi hayat kurtarabilir. Çünkü siz deprem enkazı altında işte yardım edin, yardım edin diye bağıracaksınız. Bir saat sonra sesiniz kısılacak. Ama düdük çok rahat sizin orada olmanızı işaret eden bir işaret, bir vasıta olacak. Dolayısıyla kolye taşır gibi düdük taşımak lazım. Ben biraz evet, abartarak söylüyorum ama bir de su. Tabii onun yanında bir sürü şey var, çanta içinde olması gerekenler. Afat sayfasında değerli seyircilerimiz onları bulup lütfen deprem çantalarını hazırlasınlar.
Evet. 10 ili kapsayan, çok belki Türkiye, hocam da çok üstüne basa basa söyledi, Türkiye tarihinde bir ilk, ilk kez böyle bir olay yaşanıyor. Ciddi bir yıkım söz konusu bütün illerde. Şu anda en çok yıkımın olduğu illerin başında Hatay geliyor, efendim Adana geliyor, Maraş geliyor. Antep'in İstahiye ve Nurdağ bölgeleri geliyor ve Adıyaman illeri. Yani 10 ilde ciddi hasar söz konusu. Vatandaşlarımız örnek bir çalışma yapıyorlar. Yani Türkiye'nin her tarafında yoğun bir şekilde bu 10 ilimizde sıkıntı çeken vatandaşlarımıza yardım için çabalar sarf ediliyor. Biz de site yönetimi olarak, oturduğum sitede hemen yardım için ne yapabiliriz diye bir çaba içerisine girdik. İşte hemen duyuru yaptık. Bu arada evdeki gönderebileceğimiz malzemeler, battaniyedir, giyecektir, kışlık giyecektir, onları koyalım diye kutu aramaya gittim. Marketleri dolaştım, büyük marketleri. Büyük marketler ellerindeki bütün kutuları hemen bu işler için ayırmışlar. Bitmiş, yeni gelecek malların da kutularını hemen bu yardım kolisi haline gelmesi için, kutusu haline gelmesi için çalışıyorlar. Yani markette çalışan işçi o eşyalı boşaltırken, malzemelerini boşaltırken kutu iş bir daha işe yarasın, deprem bölgesine yardım götürsün diye çok titiz davranıyor ve bu şekilde hareket ediyor. Madencilerimiz deprem sahasına indiler ve büyük bir dayanışma gösteriyorlar. Hocam çok teşekkürler verdiğiniz bilgiler için. Sevgili dinleyiciler, bugün de programımızın sonuna geldik. Perşembe günü muhtemelen yine depremi konuşacağız. Yapılması gerekenleri konuşacağız. Son durumu anlatacağız. Artık bundan sonra yapılacak iş yaralarımızı sarmak. Perşembe günü tekrar saat 15'te görüşmek üzere. İyi günler.
İsmet Özçelik'le Ankara Farkı sona erdi. Deneyimli gazeteci İsmet Özçelik her hafta salı ve perşembe günleri Ankara'nın nabzını tutuyor. Türkiye'nin iç ve dış politikasında yaşanan tüm gelişmeler özel konuklarla masaya yatırılıyor. İsmet Özçelik'le Ankara Farkı her salı ve perşembe saat 15'te Radyo Sputnik'te.